Ayrım 6.
Müteassis müteessir oldu, kalemine sarıldı ve alçak palikaryalara cevap verdi. Ordunun şan ve haysiyetini müdafaa etti. Ona elbette altından bir kalem lazımdır. Bunu da ordu takdim edecektir. Bila istisna Hazirun bu hararetli sözleri dinliyordu. Ben ordu kumandanı Erkan-ı Harbiye Reisi vesaire ordu ricalinin huzurunda Yüzbaşı Tahsin Efendi'nin veyahut Silahçı Tahsin Bey'in askeri kulübünün harp oyununa sanata ait konferans azasında tahsis olunan salonda bu hatip dinden memnun olmadım. Bunu inzibat-ı askeriye, terbiye-i askeriye münafi bulunuyordum. Ve bir taraftan böyle bir içtimağa ve bu tarzı harekete müsaade etmek aczinde kalan ordu kumandanına kızıyordum. Tahsin Bey'e cevap vermek üzere ayağa kalktım. Tahsin Efendi dedim. Yunan gazetelerinde ordumuza tevcih edilmek istenilen hakaretin ne olduğunu henüz bilmediğimi itiraf ederim. Hazirun meyanında benim gibi bu usta henüz gafil kalmış zevatın bulunduğu muhtemel olmamakla beraber evvela bir defa bu cihetin temrini sizden rica ederim. Halbuki Tahsin Bey'in bu hususta esaslı bir malumatı yokmuş. Başka kimse de sesini çıkarmadı. Ben devam ettim. Eğer bir Yunan gazetesi fil hakik Osmanlı ordusunu tahkir etmiş ise bunu Hüseyin Cahit Bey'in bir makaleyle cevap vermesi kapatamaz. Meseleyi daha ciddi halletmek lazım gelir. İhtimal ki hükümetimizin bu hususta usulü dairesinde teşebbüs etmesi lazımdır. Bundan fazla olarak tamamen ordunun teessür ve galeyanını göstermek için ise bence Cahit Bey'in makalesinin hiçbir hükmü tesiri yoktur. Fevkaladelik şöyle olur. Mesela Zat-ı Aliniz gibi kahraman bir ordu mensubu kalkar Atina'ya gider ve kendi nam ve hesabına ve fakat Osmanlı ordusunun hakaret kabul etmez bir cüsü sıfatıyla o tahkiramiz makaleyi yazan muharriri ve neşreden gazete müdürünü hülasa bu hakareti tevcihte amil olanı veya olanları ya düelloya davet eder veyahut bunu kabul ettiremeyeceğini anlarsa doğrudan doğruya tepeler ve kendisini teslim ederek Osmanlı ordusunun şeref ve haysiyeti uğrunda her türlü avakibe razı olur. Bence Hüseyin Cahit Bey'e en çok 3. Ordu namına teşekkürü mutazammın bir telgrafname keşide etmek ve bu hareketi vakasının mucib olduğu bu hararetli içtimai vasfında ordu zabitanının hissiyatı takdir kararnesini bildirmek kafidir. Ma mafi altın kalem için para toplamaktan sarf-ı nazar etmelidir. Ancak netice olarak fiilen tatbik edilen bir telgrafname keşidesi oldu zanneder. Mebruki Hanım'ın içtihadı. Seyfi Bey'in refikası Mebruki Hanım diyor ki, bütün genç kızlarımız biraz fazla tahsil ve terbiye gördükten sonra validelerini beğenmiyorlar. Onları adi görüyorlar. Ben buna çok kızarım. Bence valideler kızlarını kendi seviyelerinden fazlaya çıkacak mertebede tahsile devam ettirmemelidirler. Varsınlar cahil kalsınlar. Dedim ki hanımefendi bu pek tabiidir. Yüksek seviyede olan kendi seviyesinden irfanen düğün olanı beğenmez. Fakat bu hal adli zatında şayen takdir ve teşvik görülmek lazım gelmez mi? Her yeni yetişen kendinden eskisini beğenmeyecek kadar yükselirse o zaman ancak o zaman ensali atiye yek diğerinden kademe kademe yüksek seviyede bir silsile-i aliye vücuda getirebilir ki terakki-i beşerin gayesi de budur. Onun için genç kızlarımızı ve genç erkeklerimizi fikren, ilmen, maziye bağlı bırakmak, muayyen bir geri hududunun ilerisine geçmesine mümanaat fikrini tercih etmeyelim. Ve nazarı dikkat ve infialinizi, mucip olan bunlar yalnız bizde değil, her millette böyledir. Marshall Proward'ın bir kitabından hatırımda kaldı. Muharririn acemi rolü oynadığı bir genç kız kadına yazdığı ilk mektupta diyor ki, teehhül etmeden evvel henüz bir genç kız iken gördüğün tahsil ve terbiye ve iktisap ettiğin seviye-i fikriye nazaran artık ebeveyninin sana nasihat ve irayeyi tahrik edeceği seviye irfandan dün olduklarını nazara dikkate alarak benden bu maksadı temin edecek mektuplar talep etmiştin. Bu noktayı zikrettikten sonra muharrir mektubuna devam ederek diyor ki, evlendikten sonra artık refiki hayatının sana her noktayı nazardan bir meşale olabileceği mülazasıyla amcanın mektuplarından istigna ettin. Fakat bu yeni hayatın ilk safhasını yaşadıktan sonra amcana müracaat etmiş oluyorsun. Marshall Proward'ın bu tarzdaki mütalasından zevcinin de bu kadını tatmin edemediği anlaşılıyor. Zemin-i latifeye çevirmiş olmak için tebdili kelam ettim. Dedim ki, benim de en çok müteessir olduğum memleketimizde tahsil görmez yetişen hanım kızlarımız bizi beğenmiyorlar. Hatta işittiğime göre son zamanlarda zahiren tebdili din eden Alman zabitlerine varanlar da olmuş. Vaka bu da tabii görünmek lazım. Ben de gençken mutlaka Avrupalı bir kızla izdivaç edeceğim diyordum. Bizim kızlarımız hatırıma bile gelmiyordu. Onları tahsil ve terbiyeleri ve itiyad içtimaiyeleri itibariyle gayri kabili refakat bulurdum. Fakat izdivaçta hüsn-i imtizacın kabili teessüs ve devam olabilmesi için mevcut olması lazım gelen şartlar tetkik ve tefehüm edildikten sonra dini, milliyeti, hüsn-i muhiti terbiyesi, ahlakı, adat-ı muhtelif, iki insanın İttihatlarındaki garabet kadar nazar-ı câlip bir şey olmadığı suhuletle anlaşılıyor. Bu münasebetle arkadaşım Doktor Rasim Ferit Bey mevzu bahis oldu. Doktorun refikası bir Fransızdır. Muharebe münasebetiyle vaaz-ı hamle etmek üzere Paris'te bulunuyor. Vaka, Madame Rasim Bey pek haluk, gayet kıymetli bir kadındır. Fevkalade de güzeldir. Kocasını da çok sever. Rasim Ferit de onun için ağlar. Mebruki Hanım da doktoru tanıyor ve refikası için ağladığını biliyormuş. Birçok sitayişte bulunduk. Hayatı izdivacı eden ve bilhassa Mebruki Hanım'ın amcası ve benim de Sofya arkadaşım olan Cevdet Bey'den, onun sosyete alemindeki maharetlerinden bahsettiğimiz sırada Madam Cemal Paşa da bizim yanımıza gelmişlerdi. Söze iştirak ile dedi ki, Cevdet Bey, Sofya'yı alt üst etmiş fakat zavallı refikası ne kadar üzüntü çekiyordu. Fakat dedim Cevdet Bey'in refikasına pek ziyade muhabbeti var. Madam Cemal Paşa muhabbeti yok dedi. Hürmet ediyor. Hayır dedim. Hürmet de ediyor. Muhabbeti de var. Hayır, hayır dedi. O zaman yine Prevert'in yazılarından bir cümle hatırıma geldi. Söyledim. Evlenme bir şeydir. Aşk başka bir şeydir. Bununla demek istiyordum ki aşk ve garam yoktur demek istiyorsunuz. Halbuki izdivaçta bunun vücudu mutlak değildir. Bunun üzerine Madam Cemal Paşa dedi ki, Paşa ben seni evlendirmeyeceğim. Ben de zaten bu husustaki tereddütlerimi halletmeden evlenmek niyetinde değilim. Zaten daha şimdi hanımefendi, Mebruka Hanım, 31 yaşında bir ihtiyardan bahsediyordu. Ben de 36-37 olduğumdan evlenecek zamanım geçmiş demektir. Yatağımda uyku daveti. Yatağa girdikten sonra uyku getirsin diye tablinü üzerinde küçük elektrik lambasının hafif ziyasının yardımıyla kitap okuyorum. Yüksek tahsil görmüş, cihanı kendine dar gören genç bir kız, bir mektepte felsefe muallimi olan amcasından sosyalizm hakkında istizahatta bulunuyor. Muallim genç kızı kütüphanesine götürür. İngilizce ve Almanca bilip bilmediğini soruyor. Müspet cevap aldıktan sonra ona buna dair 10, 15, 20 ve hatta daha ziyade cilt kitap verebilecekti. Fakat kitap intihabı hususunda müşkülata düçar oluyor. En nihayet profesörün parmakları bir kitabın üzerinde duruyor. İşte diyor, bütün budalalıkların mebdei budur. İhtiyar bu ifadesini şöyle tavsiye ediyor. Bu müteaddit budalalıkların başlangıcıdır. Çünkü sivil hamakat bir menbaadan cereyan etmez. Genç yaklaşıyor ve şunu okuyor. Karl Marx, Le Capital. Ve amcasına, bunu bana ariyeten verir misiniz diyor. Hayır, hayır. Biraz daha ihtiyar şöyle diyor. Sosyalizm en budalaca fikirdir. İndividüalizm de böyledir. Çünkü evvela sosyalizm optimisttir. İşte bunun satveti asliyesi burada. Sosyalizm zannediyor ki bir gün dünyada her şeyi en iyi bir surette tanzim edecektir. Ben ziyade öğrenmek isterdim. Sosyalizm bu ümidi nereden alıyor? Eğer bu dünyada herhangi bir hususun ıslahına işaret gibi fakat nazari dikkate alınacak bir şey tefrik etsem, bunun herhangi bir devamlı kanun veyahut inisiyatif tabii bulunduğunu da ispat etmek icat eder. Kız bunun üzerine amcasına o halde siz konservatuarsınız. İhtiyar bağırarak konservatuar mı? Asla. Mütemadi tebeddülata mahkum olan bu kainatta bir şeyi muhafaza etmek nasıl mümkün olur? Konservatuarlar o adamlardır ki nehrin suyunu elleri içinde muhafaza etmek isterler. Onların parmaklarında bir parça çamurdan başka bir şey kalmaz. Genç kız o halde konservatuar değilseniz revolutionersiniz dedi. Profesör, hayır canım. O halde sosyalist. Profesör şu surette cevap veriyor. Konservatuar değilim. Çünkü eskimiş ve kırılmış bir alemi muhafaza edemem. Revolutioner değilim. Çünkü hoşuma gitmeyen ve zaten yalnız başına tebeddül eden bu alemde hiçbir şeyi tebdile muktedir değilim. Sosyalist değilim. Tebeddülatı vukuundan evvel görmeye muktedir değilim. Ve sosyalizmin ikinci saf dilliği de şudur. Bu cüretkar kendini müessir zanneder. Üçüncü budalalığı sosyalizm projelerine intizamsızlığa takdim eder ve tesadüfe intizam vereceğini iddia eder. Hiçbir adam olamaz ki bir tesire malik olsun ve bazı kimselerin tesirleri daima tasavvur ettiklerinden başka türlü şekil alır. Maziye bağlı kimseler vardır. Hava muhafazakarları, istikbale merbut kimseler vardır, hava peygamberleri. Zamanı halde yaşayan tebdili şekil etmiş mağduriyet kalıyor. Hiç. Bunun üzerine genç kız diyor ki, siz hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Ha evet, inanıyorsunuz, hiçe. Lakin hiçe inanmak katiyen hiçbir şeye inanmamanın aynı değil midir? İhtiyar sakinane başını sallıyor ve hayır hayır diye mırıldanıyordu. Kız niçin hayır hayır diyorsunuz? İhtiyar puf dedi. Adem'e emniyet ve katiyet içinde. Kız bana öyle geliyor ki siz bu Adem'i katiyet içinde pekala evet evet dahi diyebileceksiniz. Bugün ilk Almanca dersi alınmıştır. Birinci Almanca muallimesiyle anlaşamadıktan sonra ikincisi bulundu. Bu sahibi vukuf gibi görünüyor. 8 Temmuz 1918 Pazartesi. Her günkü gibi doktorun programı takip olundu. Fazla olarak saat 3'ten sonra da Emin Bey ile beraber bütün tertibat ve devairini gezdik. Saat 5'ten sonra araba ile Kaiser Park'a gittik. Sonra bugün akşam tahammını pub'da yaptım. Bugün şayanı zapt ve tetkik, atideki mesail var. Fakat vaktim olmadığı için yalnız not etmekle iktifa ediyorum. 1. Cemal Paşa'nın mevkiyi takip ettiği tarz hayatı için menba-ı servet. 2. Talat Paşa'nın Cemal Paşa'ya muamele baridanesi. Sebebi ne olabilir? 3. Enver Paşa bana karşı ne politika takip ediyor? Buna karşı ne karar vermeliyim? 4. Yeni padişah ne gibi vaziyetler alabilir? 9 Temmuz 1918 Salı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü. İlk defa olarak Kasbat'ın Furtnubat denilen mahallinde banyo yaptım. Saat 10'dan saat 12.30'a kadar muallim ile birlikte büyük bir araba tenezzühü yaptık. Ayyeh'te bir çini fabrikasını ziyaret ettik. Beraber yemek yedik, sonra evde uyudum. Saat 4'te üzerimde hissettiğim ağırlığın izalesi için bir banyo aldım. Onu müteakip bayram tebrikine gelen Cemal ve Hüsnü Beylerle görüştük. Devlet-i Osmaniye nasıl bir siyaset takip etmelidir? Türklük mefkuresi, Arabistan, Türkistan hakkında vesaire milletler hakkında takip olunacak noktayı nazar ne olmalıdır? Ricali devletimizin memleket hakkındaki vukufları, Aşar'ın cibayeti usulleri, emanet, ihale, maktuiyet, İsmail Hakkı Paşa meselesi, Cemal Paşa meselesi. 10 Temmuz 1918 Çarşamba, 11 Temmuz Perşembe. Bu iki günün sureti güzeranını yazmayacağım. Birçok hatıratım gibi bunların da nisyana karışmasına ne beis var. Yalnız şu kadar diyelim ki insanlar hakikati daima gizlerler. 12 Temmuz 1918 Cuma. Sabahleyin saat 9.20'de ancak kalkabildim. Bugün su içmek, hamam almak hususlarında program alt üst oldu. Akşam üzeri yalnız yürüyerek birkaç saat tenezzühten sonra Weishaupt lokantasında yemek yedim. Eve avdet ederken ev sahibesini ve kızını gördüm. Yarın gece Karfuas'taki konserde davet ettiler. Evde soyundum, çalışacaktım. Bir Fransız madamının bir monsieur ile beraber geldiğini kapıcı haber verdi. Salona kabul ettirdim. Tekrar giyindikten sonra yanlarına çıktım. Bu kadın 2 gün evvel Almanca muallimesinin takdim ettiği İsviçreli bir amaydı. Fransızca dersi veriyordu. Genç güzel bir kadın, gözleri tatlı bir mavilikte ama olduğu fark edilmiyor, malumattı. Alman, İngiliz, Fransız milletlerinin ıslahiyet ve terakkiyatı hakkında birçok müdavaleyi efkar etti. En nihayet kendisinden Fransız lisanında istifade etmek istediğimi söyledim. Haftalığı 100 krona uzlaştık. Yarın saat 11.30 House York'ta Sblasberg. Bu madamın evine gideceğim. Beni bu ama kadından Fransızca ders almaya sevk eden amil nedir? Okuyamaz, yazamaz, yazılan şeyi görüp tasvir edemez. O halde bu nasıl bir muallime olabilir? Bu kadın gayet güzel bir aksanla ve Almanca görüşüyor. 13 Temmuz Cumartesi, 14 Temmuz Pazar günlerindeki yazılar tamamen Fransızca yazılmıştır. Onlardan şu bölümleri Türkçe olarak okuyalım. 13 Temmuz 1918. Sabah saat 8'de uyandım. 20 dakika arayla içmek zorunda olduğum suyunun birinci ve ikinci bardağı arasındaki 20 dakikalık zaman içinde şevki beni tıraş etti. Banyomu yaptım. Bütün tuvaletim bittikten sonra büroya geçerek Fransızca bir kitaptan biraz okudum ve Almanca dersini çalıştım. Bugün kendisinden Fransızca dersi alacağım Madame Heinicke'ye gitmem gerekiyordu. 11.30 ders için kararlaştırılmış zamandı. Tam o saatte orada olmak için evden 11'de çıktım. Ağır bir yürüyüşte bir çeyrekte Madame Heineken mağazasına vardım. Mağazadan bir çocuk beni evin üçüncü katında bulunan daireye götürdü. Çocuk burası beyefendi demekle yetinerek giriş kapısının önünde benden ayrıldı. Madame Heineken beni dairesinin salonunda bekliyordu. Beni nezaketle kabul ederek pencerenin yanına konmuş olan koltuğa oturmaya davet etti. O da önünde yuvarlak bir masanın bulunduğu divanda yerini aldı. Ben 3 katın merdivenlerini çıkarken yorulduğum için nefes nefese olmaktan kendimi alamıyordum. Görmemesine rağmen soluk almam dikkatini çekmişti. Sayın General, bu zahmetli merdivenler sizi yordu değil mi? Ve aniden konuşma mevzunu değiştirerek. Yanılmıyorsam beyefendi henüz evli değil. Acaba bir Avrupalı kadınla mı yoksa sizin milletinizden bir kadınla mı evlenmek isterdiniz? Fark etmez diye cevap verdim. Hakikatli düşüncem evlenirsem bir Türk kadını tercih edeceğim yolundaydı. Fakat gücenebileceği uzun bir muhavereye girmemek için evlenme mevzuundaki konuşmayı kesmeyi tercih ettim. Askerlik hayatım hakkında bana sualler sordu. Kendisine askerlik hayatımı kısaca anlattım. Balzac'ın eseri olan La Pochardine'i getirmiştim. Telaffuzumu düzeltmesi ve bilmediğim kelimeleri izah etmesi için birkaç sayfa okumak istedim. O konuşmaya devamı tercih ederken kendisine bu Fransızca dersinden ne beklediğimi izah ettim. Beyefendi, düzelteceğimiz hiçbir şey yok. Fransızcayı güzel telaffuz ediyorsunuz ve bilmediğiniz kelimeler için de lügata bakınız. Acaba lügatınız var mı? Öyleyse madam diye sordum. Bu soruya kulak vermedi ve devam etti. Bir saatlik bir konuşmadan sonra Madame Heineken'den ayrıldım. Ertesi gün öğleden sonra önce saat 11'de bana gelecekti. Whitehap'ta yemek yedikten sonra Pub ve Mulberry'nin arasında dolaşıyordum. Pazar 14 Temmuz 1918. Elbogen'e bir gezinti. 14 Temmuz 1918, pazar saat 4.30'da evde Matmazel Brandner'i bekliyordum. Dün Karlsbad'ın güneybatısında 15 kilometre uzakta bulunan ve eski şatosuyla tanınan Elbogen'e otomobille gitmeye karar vermiştik. Otomobil dün ısmarlanmıştı. Karlsbad şehrinden kalabalığın içinden geçerken saat 5 idi. Otomobil Eger Nehri kıyısındaki yolu takip ediyordu. Donizetti'yi arkamızda bıraktık. Hans Heiling restoranına yaklaşıyorduk. Matmazel Brandner Türk ordusuna alaka duyar gibi görünüyordu. Bana ordularımızın sayısı ve mevcutları hakkında sual sormuştu. Cevaplarımızda yeterince kuvvetli ordularımız bulunduğunu izah ettim. Bu beni çok şaşırtıyor dedi. Türkiye 1911'den beri hiç durmadan harp ediyor. Bir harpten sonra diğeri onu takip etti değil mi? Türk-İtalyan Harbi, Balkan Harbi ve sonra da 4 yıldır süren bu umumi harp, Türkiye'nin her türlü kaynağının özellikle ordunun hemen hemen tükenmiş olduğu düşünülebilir. Harp sahalarını öldürmek için bu kadar insanı nerede buluyorsunuz? O zaman kendisine dedim ki, öyleyse bana müsaade edin de size izah edeyim. Türk-İtalyan Harbi sırasında Türkiye kendi kuvvetlerini kullanamadı. Biliyorsunuz ki İtalyanlar harp ilan etmeden bizi yakaladılar. Deniz yolunu kestiler. Osmanlı Afrikası ordusuz İtalyan kuşatmasına bırakıldı. İtalyanlar hiç maniasız Trablusgarp'ı, Bingazi'yi, Derne'yi ve Akdeniz kıyısı şehirlerini işgal ettiler. Şayet İtalyan Silahlı Kuvvetleri bir sene boyunca baştan barışa kadar dövüştülerse onları döven düzenli ordu değildi. Hayır, Matmazel. Bunlar sadece çöl göçmenlerinin başındaki birkaç Türk kumandanıydı. Bizzat ben oradaydım ve Derne kuvvetlerine kumanda ediyordum. Görüyorsunuz ki Matmazel bu harpte Türk ordusuna hiç dokunulmamıştır. Balkan Harbi ise Türk ordusunun katıldığı bir harp değildir. Bu bambaşka bir şeydi, bir bozgundu. Fakat Türk ordusunun bozgunu değildi. Hayır, hiç değil. Bu Türkiye'deki eskinin yıkılması, Türk ordusunun başındaki bilgisiz kumanda heyetinin geri çekilmesiydi. Balkan kuvvetleri bu harbin sonuçlarını o dönemde Türkiye'ye hakim olan şahısların bilgisizliğine borçludur. Denilebilir ki bu harp de Türkiye için bir sürprizdi. Ordu birleşebilmek ve bir plana göre toplanabilmek için yeterli zaman bulamamıştı. Öncü birlikleri düşman hücumları karşılanmıştı. Büyük ve hakiki Türk ordusu teşekkül ettirilememişti. Öyle zamanlar olmuştur ki milleti orduya çağırmak yerine birlikler terhis edilmiştir. Bütün iktidarı ellerinde tutan birkaç şahsın bilgisizliği cesaretle müdafaa edilebilecek kabiliyetteyken ve kabiliyette olan bir orduyu kullanamadan memleketin en kıymetli kısmını düşmana ikram etti. Bugünkü harp çıkmadan önce Türkiye'nin yeniden eski durumuna gelmesi için sadece bir sene bulunduğu bir hakikattir. Böyle kısa bir zamanda büyük bir şey yapılamayacağı aşikardır. Fakat her şeyden kuvvetli olan zaman gençliği eskinin yerine getirmek için olay olarak uygun zamanı sağlamıştı. Genç bir zabit olan Enver, Avrupa Türkiye'sinin kaybının bir neticesi olan donuk dönemden faydalanarak Harbiye Nazırı olarak Osmanlı ordusunun başına geçti. Orduya ilk ve en büyük hizmeti orduyu o eski kumaş parçalarından kurtarması olmuştur. Aklın eline geçtikten sonra ordu öylesine çabuk çevresini değiştirdi ki Çanakkale'de İngilizleri yenerek, Galicya'da Avusturyalılara yardım ederek, Makedonya ve Romanya'da müttefiki ordularla müzafferane işbirliğinde bulunarak kıymetini çabucak göstermede gecikmedi. Kısacası Matmazel, eğer Türkler bu umumi harbe girmemiş olsalardı, müttefiklerin lehinde görünen bugünkü askeri durum tam tersini gösterirdi diye iddiada bulunmakta bir mahsur görmüyorum. Türklerin Çanakkale'deki zaferlerini gördükten sonradır ki Bulgaristan Türk dostlarıyla beraber harbe girmek lüzumuna inanmıştır. Eğer Hindenburg Türk ordusunun yardımıyla Galicia dağlarında ilerleyen Rus hücumlarını geri çevirmeseydi Hindenburg Hindenburg olamazdı. Eğer Kafkasya'da, Mezopotamya'da, Filistin'de nihayet bütün Türkiye hudutlarında Türk ordusu önündeki Rus, İngiliz ve Fransız kitlelerini tutmamış olsaydı ve eğer Türkiye memleketin bazı kısımlarını feda etmeseydi Alman ordusunun bugünkü gibi dayanabilmesine inanılır mıydı? Matmazel hayır. Bu hakikatin Türklerin büyük bir kısmı tarafından bile bilinmemesi ne kadar esef vericidir. 15 Pazartesi, 16 Salı, 17 Çarşamba, 18 Perşembe, 19 Cuma, 20 Cumartesi. 6 günlük sergüzeşti, günü gününe yazmak müyesser olmadı. Bugünler zarfında Almanca dersine hitam verildi. Madame Şerbeti ile tanıştık. Vermeer'de beraber olmak üzere ilk gece İmperial'de yemek yedik. İmperial'de Cavit Bey ve Pertev Paşa ile görüştüm. Madam Cemal Paşa'ya bir ziyaret, 20'de Emin Bey gitti, Kazım Emin Bey ile mülakat. İstanbul'a gitmek fikri uyandı. 21 Pazar, Temmuz 1918. Sabahleyin saat 8'de uyandım, bir kadeh su içtim. Evde hamam aldım, çamur banyosu çok yorgunluk verdiği için doktorun fikrine müracaat etmeksizin ondan sarfı nazar ettim. Saat 11'e kadar kahvaltı ve tuvaletle vakit geçirdim. Saat 7.30'da Kazım Emin Bey ve refikasını bekliyorum. Kendilerini bu gece pub'da yemeğe davet ettim. 22 Pazartesi 1918. Saat 10'da Berlin Garı'na gittim. Madan Cemal Paşa'yı teşhiyi için. Hanımefendi Hüseyin Cahit Bey ile birlikte geldi. Hüseyin Cahit Bey pek ciddi ve nevama yabancı bir tavır gösteriyordu. Trenin hazırlanmasına intizar olduğu sırada müşavir-i leh Almanlar taarruzu berbat ettiler dedi. Tabii dedim. Tropdezel. Bütün bu taarruzun tevkif olunacağını pekala tahmin ediyordum. Fakat ricatı zannetmiyordum. Tren geldi. Hanımefendiyi teşhiden sonra gardan Hüseyin Cahit Bey ile beraber çıktık. Bana buyurun dedi. Mükellef bir otomobil bekliyordu. Benim arabam var dedim. Beraber gitmek arzusunu ishar etti. Neferimi araba ile gönderdim. Ben otomobile bindim. Bu otomobil Prens Burhanettin Efendi'ninmiş. Otomobilde şunlar görüşüldü. Külman, Harbi Umumi'nin vesayeti askeriye ile halli zamanı geçmiştir. Siyaset işe karışmalıdır dediği için çekilmeye mecbur edildi. Askerler ordunun halli mesele edebileceği iddiasını fiilen ishar için bu son taarruzu yaptılar. Fakat bununla kendi kendilerini nakz etmiş oldular. Bundan sonra taarruzu hareketten ziyade esbab-ı müdafaaya emniyet vermek Almanlar için daha mühim görülüyor. Amerika'dan 1 milyon askerin 2 ay evvel Paris'e muvasalatını ve 1 milyonun halli nakilde olduğunu ve daha 1 milyonun hazırlandığını işitmiştik. Almanların bu son devredeki parsiyel muvaffakiyetleri bence inisiyatifi muhasımlarına bırakmamış olmalarından neşet ediyordu. Bütün cephede büyük bir faikiyete malik olmadıkları halde bir küçük kısım üzerindeki hasmının bilmediği pek faik kuvvet toplamak suretiyle ve seri hareket ederek düşmanı şaşırtıyordu. İnisiyatifin İngiliz ve Fransızların eline geçmesinden korkarım. O zaman mesele berakis olur. Avusturyalıların bundan sonra bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Zaten bu son taarruzu da yapmaları hataydı. İhtimal ki Almanların zoruyla yapmışlardı. Rusların yeniden canlanmaları ve İngilizlerle beraber olmaları bence ihtimalden bağıt değildir. Bulgarların da siyaseti cahil dikkattir. Avusturya'nın Ahval Dahiliyesi, İttifak Partisi'nin askeri mukavemetini kesedebilecek mahiyet alabilir. Rahmi Bey Nafia nezaretini kabul etmemiş. Filhakika, muharebe münasebetiyle Umur-u Nafia'ya ait bir şeyler yapmak mümkün değildir. İhtimal Rahmi Bey bu ciheti düşünerek bu baptaki teklifi reddetmiş olur. Ben Rahmi Bey'in herhalde heyet-i vükalaya dahil olmasını münasip tasavvur ediyordum. Gerçi umur-u nafia itibariyle şimdilik atiye ait planlar hazırlamaktan başka bir şey yapılamaz. Fakat heyet-i vükalada bulunmak suretiyle kabinenin memleketin heyeti umumiyesi üzerinde hakkı nazarı itibari nafi olabilirdi. O, cam polatlar gibi zeki ve metin zevat kabineyi keyfi hareketten men ederdi. İzzet Paşa Hazretlerinin ser yaver tayinini ben manidar buluyordum. Çünkü müşarun ile yaver olamazdı. O halde bu nam tahtında adeta padişahın askeri müşaviri, erkan-ı harbiye reisi bir vaziyet almış oluyor. Kendisinin efkarından istifade olunur. Herhalde avantürcülüğü sevenlerden değildir. Mülburun Köprüsü'nde Hüseyin Cahit Bey otomobilde beni yalnız bıraktı. O orada refikasını aramak üzere indi. Otomobil beni ikametgahıma bıraktı. Bu gece 27 Temmuz Pazar Viyana'ya avdete karar verdim. 27 Temmuz 1918 Cumartesi. Sabah saat 8.30'da istasyona geldim. Trenin zamanı hareketinden 1.30 saat evvel. Çünkü kapıcı henüz bilet almaya icap eden muameleyi tanzime muvaffak olmamıştı. Tren tam saat 10'da hareket etti. Yalnız bir kompartmanda bulunuyordum. Büyük bir yorgunluk hissediyordum. Saat 1'e kadar kitap okudum. Sonra yemek yedim ve yattım. Saat 4'e kadar uyudum. Ondan sonra Viyana'ya muvasalata kadar kitap okudum. Saat 8.30'da vasıl olundu. Otel Bristol'e verilen telgrafta bir otomobil göndermesi bildirilmişti. İstasyonda buna tesadüf etmedik. İki araba tuttum, birine eşyalar ve şevki, diğerine de ben bindim ve otele geldik. Otele muvasalatımda otomobilin gönderildiğini söylediler. Fakat ben bulamadım ve istifade edemedim. Otelin kapısında tesadüf ettiğim Cemal Paşa'nın biraderi Mülazım Kemal Bey ile çıktık. Benim hiç iştahım yoktu. Yalnız romla kırışık bir çay içtim ve Kemal Bey gittikten sonra bir hamam alarak yattım. Fransa İnkılabı Kebiri'nin büyük generallerinden Le Corbe, Moreau, Gavon, Sancerre'in tercüme-i halleriydi. Bütün bu muktedir generaller Napolyon'un mucibi kin ve hasedi olmuşlardı. Kaspat'ta geçen günlerimin hatıratını tamamen ve olduğu gibi bu defterlere tevdi edemedim. Bunun iki sebebi var. Birincisi, lüzumu kadar yazı yazmak için vakte malik olamadım. İkincisi, her düşündüğümü, her yaptığımı, yani bütün esrar-ı fikriye ve hayatiyetimi bu defterlere nasıl emniyet edebilirdim? Hatta bu yazdıklarımı bile bir gün, ihtimal pek yakın bir günde mahvetmeyecek miyim? Şimdiye kadar hep böyle olduğu içindir ki mazbut bir hatıra ve mecmuam yoktur. Atide sükunetli ve tamamen bir taraf bir vaziyette ve bir köşede kendi alemimde yaşamaya muvaffak olursam ihtimal o zaman hatırat hayatımı yazmak benim için bir meşgale olacaktır. Çünkü hayatımın her safhasını bütün teferruatıyla dimağımda mazbut bulundurabiliyorum. Yalnız tarih, gün, isim hatırımda kalmıyor. Bunları da ihtimal başka bir vasıta ile tazmin ederim. Kasbat'ta istifa de memur edilen derecede değildir. Rahatsızlıklarımın asarı henüz mevcuttur. Viyana, 28 Temmuz 1918 Pazar. Saat 7.30'da uyandım. Üzerimde adeta rahatsızlık derecesinde bir kırgınlık var. Kendimi üşütmüşüm gibi öksürüyorum. Yataktan çıkmadan evvel bir çay istedim, sakarin getirmişlerdi. Şeker için Şevki'yi uyandırdım. Çayı içtikten sonra tıraş ve tuvalette 8.30'a kadar vakit geçti. Ondan sonra salona geçtim. Karlsbad'da geçen günlerimin hatıratını 5. defterin nihayetlerine kapadım. Şimdi Viyana'da geçecek bu birkaç günlük hatırat için yeni bir defter, bu defteri açıyorum. Viyana'da Otel Bristol'da geçen gün gece yeni aldığım Fransızca kitaplardan birine başlamak istedim. Hemen hepsinin başından birkaç sayfa okudum fakat devam için hiçbir üzerine karar vermedim. Le Baron de Bass'ın Fers Le Hunt, François Charlerox'un Le Origin de la Jupte, Jeb Patolet'in Ostrovski hakkındaki kitabı. Hep gözden geçirdim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karspat anılarını 1930-1933'teki şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır. Bir insan hayatında büyük bir muvaffakiyet kazanabilir. Fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse o muvaffakiyet de unutulmaya mahkumdur. Onun için çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak herkes için esas olmalıdır. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarına sırası geldikçe tatbikata koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir icabı olacaktır. Müsterih olunuz. İnkılap hareketlerinde dikkat edilecek nokta, insan cemiyetlerinin emellerini, fikirlerini teşhis ettikten sonra onlara yenilikleri kabul ettirebilmektir. Millet işlerinde her ferdin zihni başlı başına faaliyette bulunmak lazımdır.